Ayrım 4.
Bence Boğaziçi'nin en şıngır mıngır köyüsün sen. Büyülü, keyifli, güzel, dost Kuzguncuk. Kuzguncuk sevilecek yerdir. İnsan burayı sevmek için kendini zorlamaz. Kuzguncuk zaten bu işi iyi bilir. Sanıyorum bir yerde severek yaşamak ve bunu sürdürmek isteğine de o yerli olmak denir. Kısaca nereden bakarsanız bakın, bende hep Kuzguncuk izleri bulacaksınız. Çünkü yaşamınız, yaşadığınız yerlerin ve yaşadıklarınızın bir resmidir. Benimkinin ilk adı Kuzguncuk'tur. Masal değildi onlar. İç savaş dışarılardan gelen, bir yerlerden bulaşan bir virüs değil, içsel bir süreçtir. Her zaman bir azınlık tarafından başlatılır. Her 100 kişiden birinin onu istememesi, uygarca birlikte yaşamayı olanaksızlaştırmak için yeterli olabilir. Hans Magnus Enzensberger. Onlar çocukken Kuzguncuk'ta yaz güneşinin doğumuyla deniz saatleri başlardı. O zaman deniz temizdi, onlar çocuktu. Nisim, Musa, Sefer, Aret, Kosta, Aras, Ada ve Tuna. Aslında Ada ile Tuna arada bir öbür çocuklara katılırlardı. Onlar daha çok köşkün bahçesindeki incir ağaçlarının gölgesinde düşler kurar, resim yapar, oyun oynarlardı yaz tatillerinde. O zamanın üzerinden yalnızca 20 yıl geçmişti ama her şey 100 yıl kadar çok değişmişti. Kolunu gözlüğünün üzerinden siper ederek Kuzguncuk güneşiyle kamaşan gözlerini açtığında bir askeri kamyonla burun buruna geldi Tuna. Üryanizade sokakta evinin kapısında bekleyen bu kocaman askeri kamyon bir göz yanılsaması olabilir miydi? Başını kaldırıp güneşten kamaşan gözlerini zorlayarak baktığında sokaktaki evlerin pencere ve balkonlarından sarkan insanları gördü. Bunların tümü de kadın ve çocuklardı. Kendi sokağında bu kadar çok kadın ve çocuğun yaşadığını hiç bilmiyordu. Ama bu olası mıydı? Bu kadar kadın ve çocuk bu evlere sığabilir miydi? Belki de seferberlik ilanı ile birlikte akrabalar bir araya toplanmış, iç savaşa giden erkeklerin ardından yalnız kadın ve çocuklardan oluşan savaşsız bir dünya kurmaya başlamışlardı bile. Ama böyle bir şey gerçek olabilir miydi? Hep söylendiği gibi androjen hormonu ve erkekler miydi bu insanlık tarihiyle yaşıt kıyımı, bu kahreden şiddetin kaynağı? Erkekler tek başlarına bunca kanın ve ölümün günahını yüklenebilir miydi? Yok, hayır, hayır, böyle şey olmazdı. Çocukların ve kadınların da kendi iç savaşları vardı ve savaş insan denen canlının buluşuydu. Yalnızca insana özgüydü. Kadın, çocuk fark etmezdi. Sineklerin Tanrısı romanında Golding yalnızca yetişkin erkek insanın değil, çocukların da kötülük üretebileceğini anlatmadı mı diye fısıldadı yanındakine. Ve ardından yeni bir soru patladı beyninde. Peki ya o ıssız adadaki çocuklar kız olsaydı? Yanındakine dönüp baktığında üzgün gözlerle kendisini izleyen yakışıklı üsteğmen biriyle karşılaştı. Demek rüya devam ediyor. Hadi hocam binin araca, daha gidecek çok yolumuz var, dedi üsteğmen hafifçe Tuna'nın sırtını sıvazlayarak. Askeri kamyona binerken son bir kez görmek için başını kaldırıp baktığında pencere ve balkonlardan sarkan kadın ve çocuk yüzlerinde birazdan izleyecekleri esaslı bir korku filmine hazırlanan yarı sinirli yarı kuşkulu ifadeleri fark etti Tuna. Ya henüz inanamıyor veya gerçek olmadığını onlar da biliyorlar, diye fısıldadı yeniden. Gökyüzüne öylece asılmış gibi hareketsiz duran onlarca, ellilerce, yüzlerce yüz sanki Fellini filmlerinde dondurulmuş bir kareye sıkıştırılmıştı. Ve tıpkı yüzlerindeki oyunsallık, özellikle yaratılmış gerçek dışılık gibi iç savaşa ya da yalnızca filmlerde, romanlarda ve televizyon haberlerinde ancak başka ülkelerden nakledilen ama gerçekte insanın kendi başına ve veya ülkesine gelemeyecek düşsel bir hastalıktı sanki. Ama ya rüya değilse? Haki renkli Branda beziyle kapatılmış askeri kamyona binmek için güçlü bir zıplayışla sıçrarken son anda pencerelerin birinde başına beyaz bir tülbent başörtüyü öylesine kondurmuş, dudakları kımıldayan nur yüzlü yaşlı bir kadın takıldı gözüne. Yeniden bakmak için kamyondan başını uzattığında kadın yoktu. Tanrım, bu Mürşide Hanım değil mi? Diye heyecanla mırıldandı. Sonra hemen vazgeçti. Ama babaannem başını hiç örtmezdi ki. Mürşide Hanım 5 vakit namaz kılar, sık sık Kur'an ve Yasin okurdu. Ama gösterişi ve abartıyı hiç sevmezdi. Bu yüzden böylesine dindar olan bu Müslüman kadını Tuna başörtüsüyle hiç görmemişti. Nur beyazı saçlarını küçük bir topuzla ensesine toplar, uzun dar etekli elbiseler giyerdi. Kendine özgü çok sade bir şıklığı vardı. Kamyonun loş ortamına alışana kadar bir süre yarı körleşti Tuna. Tahta oturmalı eliyle yoklayıp ucuna ilişti. O sırada eli yanında oturan birinin bacağına değince hızla geri çekilip özür diledi ve yalnız olmadığını anladı. Yanındaki hiç ses vermedi. Gözlerini sımsıkı yumdu Tuna. Derin derin soluk alıp vermeye çalıştı. Dışarıdan üst değmen bir olun sesini duydu. Ne söylediğini anlamasa bile sesinin ritminden bir emir aldığını ve baş üstüne komutanım tonunda kararlı bir sesle bağırdığını seziyordu. Demek ki kamyonun önünde bir oldan daha yüksek rütbeli bir asker daha var diye düşündü. Araç yola çıkmadan önce son anda çevik tek bir sıçrayışla kamyona binip yanına oturan askerin üst teğmen bir ol olduğunu anlayınca sevindi. Neden seviniyor ki? Erdemir de karşı uca oturmuştu. Üst teğmen bir olun rahat oturması için biraz sağa kaymak isteyince Tuna yeniden biraz önce dokunduğu kişiye çarptı. Pardon, sizi rahatsız ediyorum diye geveledi hiç bakmadan. Yanındakinden yine ses çıkmadı. İç savaşlarda evler, dükkanlar yağmalanır, taşlanır, sokaklar koşan, canını kurtarmak için kaçan insan çığlıkları ve başıbozuk silah sesleriyle yankılanır. Yerlerde ölü ve yaralılar yatar. Yangınlar çıkar. Çocukları bile öldürebilen caniler, kadınların ırzına geçen sapıklar ve fırsatçı fanatikler ortaya dökülür sanırdım. Ortalık yanık, ezilmiş umut ve korku kokusundan geçilmez. Yani filmlerde, romanlarda iç savaşlar böyle anlatılır ya hani, Bosna'dan televizyonlara taşınan manzaralar gibi, değil mi Birol Bey? Kentin bazı kesimleri ne yazık ki biraz o anlattığınız durumda hocam. Buralar sokağa çıkma yasağına uyulan, şimdilik kontrol altındaki bölgeler. Bir de hocam diye fısıldadı üst teğmen Birol. Bana Birol Bey yerine üst teğmenim demeniz gerekiyor. Benim tercihim bu olmasa da kurallar böyle. Anlarsınız işte. Ah tabii tabii diye toparlandı Tuna biraz utanarak. Yalnızca üst teğmen bile değil, üst teğmenim dememi istiyor. Çünkü bu işe dahil olduğumu bana kanıtlamak için uğraşıyor. Bir olun suçu yok tabii. Bunları planlayan tamamen kendi beynim diye düşündü çarçabuk. İç savaşlarda kimin kime karşı olduğunu saptamak daha güçtür. Ve her koşula, her an hazırlıklı, çok dikkatli olmak gerekir hocam. Her an çok dikkatli olmak diye içini çekti Tuna. Demek sonunda oldu. Korktuğum, yıllardır endişeyle beklediğim şey başıma geldi. Stratejik olarak düşmanın net ve belirgin olduğu savaşlar nispeten homojenlik ve çalışma kolaylığı gösterir. Oysa Hobbes'un dediği gibi herkesin herkese karşı savaşı olan iç savaşlar en güç olanıdır hocam. Kurban ve katil karışıyor yani diye mırıldandı Tuna. Kendini aniden çok bitkin hissetti. Yıllardır süren yorgunluğun, tedirginliğin ve sürekli uykusuzluk çekmenin ağırlığını duyumsadı bedeninde. Bir yandan da uykuya yeni dalan birinin kabus gördüğünü yavaş yavaş ayrımsamasına benzer bir huzursuzluk yayılıyordu beynine. Evet, kabus büyüyerek, katmerleşerek geliyordu. Ne yapıp etmeli, bir yolunu bulup uyanmalı ve yaklaşan büyük işkenceden kurtulmalıydı şimdi. Hemen şimdi. Oysa ne yapacağını, bu kabustan nasıl kurtulunacağını hiç bilmeden öylece oturuyordu askeri kamyonun içinde. Beynim beni korkutur diye düşündü sevinçle. İnsan beyni güçlüdür ve kendi bedenini korumak güdüsüne sahiptir diye mırıldandı. Ama sevinci yarım kaldı. Düşünceleri inanılmaz bir hız ve yoğunlukla aniden saldırmaya başladı. Bunlar birer düşünce olmaktan çok ateşli silahlardan fırlamış öldürücü parçacıklardı sanki. Her yönden saldırıp canını yakıyor, ağırlıklarını fiziksel olarak hissettirip onu bedensel olarak da yorgun düşürüyorlardı. Aslında yaşadığı bu yoğun taarruz yeni değildi. Uzun zamandır düşünceleri içten içe onu kemiriyor, yıpratıp yiyip bitiriyordu. Kendi düşüncelerinden kaçıp kurtulamıyor, düşüncelerinin yarattığı korku, endişe ve tehdit duygularını söküp atamıyordu. Düşüncelerinin ve endişelerinin esiri olduğunu hissediyordu. Konuşabildiği tek kişi adaydı ama onu da bıktırmaktan çekiniyordu. Her şey endişe vericiydi. Evde, okulda, kendi içinde, sokakta, kentte, ülkede ve dünyada olanlar kimi kez başa çıkamayacağı kadar karmaşık, ilkel, barbar, çirkin ve yakışıksız, kimi kez hiçbir mantık, doğa ya da fizik yasasıyla açıklanamayacak kadar anlamsız ve dehşet vericiydi. Yeni fikir ve projeler üreterek çözümler geliştirmeye çalışıyor. Hatta bazen umutlanıyor, öğrencilerine ve ailesine umut veriyor. Ama o sırada yeniden patlak veren bir şiddet, bir sömürü ya da vurdum duymazlıkla tekrar iflas ediyordu. Kendisine öğretilenlere içtenlikle bağlı kalarak ona aktardığı bütün değerler artık çökmüş, kıymetsiz, boş, saçma kavramlar olarak çöpe atılmıştı. Dostluk, aşk, sevgi, insanlık, eşitlik, vefa, sağduyu, affetmek, hoşgörü, özgürlük, güvenmek, inanmak, adil olmak, aklın yolları. Hepsi kullanımdan kalkmış veya tamamen içerik değiştirmiş, üstelik ciddiye alınması toplumsal yasalarla yasaklanmış kavramlardı artık. Ve Tuna bu yüzden uzunca bir süredir içindeki savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyor, kapısını çalmasını bekliyordu artık. Tuna bekliyordu. Birçok insan gibi bekledi o da. Beklemek bu çağın yazgılarındandı nasılsa. Hayır, korkuyla değil, kuşkuyla bekledi daha çok. Ne zaman, hangi kılıkta kapımı çalacak kuşkusuyla. Daha sonra ne olacaksa olsun artık sabırsızlığıyla. Yüzleşelim artık ve bu iş bitsin. İşte sonunda olan olmuş, bu salı sabahı kapısı çalınmış, seferberlik ilan edildi diyerek onu askere almışlardı. Aslında korkularıyla yüzleşip bedellerini ödeyeceği ve sonunda onu uzun zamandır özlemini çektiği iç huzura kavuşturabilecek bir iç yolculuğun başladığını bal gibi biliyordu. Yani bu askerlik ve seferberlik hikayeleri ancak kendi beyninin yarattığı bir senaryo olabilirdi. Gerçek değildi ve gerçek olamazdı. İyi misiniz hocam diye soran üst teğmen bir oğlun elini omzunda duydu o an. İyiyim, sağ olun üst teğmenim. Gerçeklik duygum arızalandı sanmıştım da. Kahverengi gözlerini yüzüne dikmiş, şaşkın şaşkın bakan üst teğmene gülümsedi. Seferberlik ha diye mırıldandı sonra. Arapça bir sözcük, savaşa hazırlık demek. Sözcüğün kökü sefer. Yalnız başına yolculuk olarak kullanılır. Bir de bizim fırıncı, benim çocukluk arkadaşım Sefer var tabii, dedi gülümseyerek. Konuştukça rahatlayacağını sananlara hep kızardı oysa. Dedesi geldi aklına. Mahallede oyun oynarken fırıncının oğlu, arkadaşı küçük Sefer'i de çağırıp onlara seferberlik anılarını anlatışı. Kuzguncuğun iç donduran kuru ayaz yaman kışlarında ailenin dehası büyük torunu arası bir yanına, el bebek gül bebek küçücük torunu mavi tunasında öbür yanına alıp sobanın karşısına oturuşları. Annesinin Iğdır'dan gelen pestilleri sobada hafifçe ısıtıp içlerine dizdiği kavrulmuş kayısı çekirdekleriyle dürüm yaparak çocuklara dağıtışı. Masal değildi onlar diye mırıldandı kendi kendine. Üst teğmen Birol dönüp endişeyle baktı ona. Tuna öğretmenin küçük bir şok yaşadığını düşünerek hiç ilişmedi. Dedemin anlattığı seferberlik anıları masal değildi. Ama o zamanlar masal gibi gelirdi bize diye açıkladı Tuna. Birinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlıların yenilmesiyle İstanbul'a göçen büyük dedesinin ayağının tozuyla Çanakkale Savaşı'na katılması ve yiğiten 190 bin kişiye karşın bir mucize olarak geriye tek parça ve canlı olarak dönüşü. 55 bin şehit, 10 bin kayıp, 100 bin yaralı ve 25 bin hasta insan. Aklında kalanlar arasında yoksulluk hikayeleri, açlık ve kıtlık acıları var. Büyük dedesi Giller'in akrabalarının yanında önce Silivri'de sonra Üsküdar'da kalışları ve Kuzguncu'ya yerleşmeleri. Bir de içlerinde her defasında derinden işleyen Çanakkale içinde vurdular beni, ölmezden mezara koydular beni, vah gençliğim eyvah türküsünü ağlayarak söyleyen Muharrem dedesi. Sık sık dedeleri ve büyük dedelerinin katıldığı savaşlar ve yıllar birbirlerine karışsa da o sırada iki kardeşin ilgilerini en fazla dedelerinin seferberlikte gösterdiği kahramanlık hikayeleri çekerdi. Bu hikayeler mitolojik kahramanların mucizevi serüvenlerine benzer, olağan dışı tatlar, gerçeküstü boyutlar taşırdı. Babasının Balkan Savaşı anılarını dinlediğinde kendisi de bir çocuk olan dedesi Muharrem belki bunun etkisi, kim bilir, belki de bilerek ve isteyerek her şeyi abartıyla anlatırdı. O sıralar ilkokul çağındaki Tuna ve Aras iri cüsseli Türk askerlerini güçlü masal kahramanlarına benzetirdi. Her şeyden soyutlanan cesaretlerinin sonsuzluğunda onlarla özdeşleşmeye bayılırdı. Ama ne olursa ada onlara katıldığında olur, iki kardeşin yaşasın, nananom gibi zafer çığlıkları atarak dinlediği seferberlik anılarını "Bir dakika Muharrem amca" diyerek kesmesiyle büyü bozulurdu. O zamanlar tank yoktu ki, hem 3 metre boyunda insan olmaz, ayrıca kanatsız canlılar uçamaz bence. "Bire kızanım, arp sırasında her şey farklı gözükür adama," derdi yalvaran bir sesle zavallı dedesi. "Biz de biliyoruz herhalde ama böylesini seviyoruz," diye sertçe araya girer, dedesini korurdu Aras. Gülümserdi Tuna. Dedesinin serüven dolu masallarındaki sihirden adanın dik başlı ve atak cazibesine gönüllü olarak geçiverirdi. Adanın bir kötü niyet göstergesi değil, bir düzeltme yapmak iyiliğinde bulunduğunu düşünürdü hep. Dedesine olan sevgi ve bağlılığı bu kez adaya hayranlık ve tutku olarak akmaya başlardı. "Kız milleti arp hikayesi sevmez," diye fısıldardı dedesi adanın arkasından. Onu bu nedenle bağışladığını anlar, susarlardı. "Savaş öyküleri sevmeyen bir erkek olmaz mı dede?" diye korkarak sorardı Tuna. "Sen daha küçüksün bire mavi Tunam," diye onu göğsüne bastırır, koklardı dedesi sevgiyle. Tuna farklılıkları hep hoş görülecek küçük torunu olarak kaldı plevleni terzi Muharrem'in. "Tek yumruk olduk bire kızanlar," diye sürdürürdü dedesi yumruğunu sıkarak. "Türk'ün vatanını düşman çizmesine ezdirmedik. Başta yüce Rabbimin, sonra büyük Atatürk'ün sayesinde tek yumruk olup vurduk yüzüne gavurun." Dedesinin ballandırarak anlattığı seferberlik hikayelerinin daha somut ve gerçekçi bölümleri bizzat kendisinin de katıldığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'ydı. "Dıra işgal kuvvetleri işi öyle azdırmıştı ki kızanlarım, şirketi ayrıye vapurlarında elindeki kırbacı Türk zabitinin yüzünde şaklatmaktan çekinmezlerdi. Ah evlatçıklarım, Allah kimseyi vatansız, hiç kimseyi yurtsuz komasın. Büyük Allah'ın bu memleketi bir daha düşman çizmesi altında ezdirmesin. Allah sizleri korusun. Yüce Rabbim hiç kimseyi vatanından mahrum sürgün etmesin." Dedesinin titreyen sesi ve dolan gözleri Tuna'yı hüzünlendirir, ona güç vereceğini sanarak koluna yaslanır, bir eliyle dedesinin kolunu okşardı. "Nasıl ateş ettin dede, çok düşman öldürdün mü? Çiu, çiu, çiu, ah!" diye heyecanla sorup sonra hemen ölen, hem öldüreni oynar, yere yatarak ölürdü Aras. "Göz gözü görmez bire kızanlar. Allah Allah!" diye inler muharebe alanı. "Kalbin göğsünden kopar, senin önünde koşar. Ölürsen şehit, kalırsan gazi. Hiçbir şey gözünde yoktur. Allah ve vatan aşkı. Ananı ve yavukluğunu düşünürsün. Evladın varsa o gelir gözüne. Bir de Atatürk, onu düşünürdük. Ama en sonunda ölüme giderken kör olursun, sağır ve dilsiz. Allah Allah!" diye bağırarak seller gibi akan sen değilsindir artık. "Atının adı neydi dede?" diye sorardı Tuna. "Ne atı sayıklarsın bire kızanım. Fakirlik, fukaralık vardı. Abes soba borularını top gibi yan yana dizer, düşmanı kandırmaya çabalar, süngü takar, yayan taban koşardık." Atsız savaşçılar masalın tüm sihrini alıp götürür, çocuk dünyasının gizemini bozardı. Kıkır kıkır gülmeye başlardı iki kardeş. "Ne gülersiniz bire kızanlarım. Sakın unutmayın, vatan elden giderse hiçbir şeyin manası kalmaz artık. Hürriyet can kadar tatlıdır." H harflerini atlayarak konuşan dedelerinin hürriyeti çocuklara iyice komik gelir, artık katıla katıla gülerlerdi. İşte buna çok kızardı mühacir terzi Muharrem. Torunlarının henüz birer çocuk olduğunu unutup öfkeyle bağırıp gürlerdi. Yaşadığı yıllarda babaanneleri, daha sonra da anneleri koşar, arabuluculuk yapmak için didinirlerdi. Ama keçi inatlı olmakla övünen dede, karısına veya gelinine naz yapar, olay büyürdü. "Muharrem Bey, onlar çocuktur. Her şeye gülmeleri bu sebeple tabidir. Biz de çocukken olurdu bu çeşit kazalar. Sen onlara ne bakıyorsun bey baba? Onlar bir avuç bebe daha." Dede uzun uzun homurdandıktan sonra sobada ya da mangalda pişmesi koşuluyla az şekerli bir Türk kahvesi rüşvetiyle torunlarının labaliliğini affetmiş görünür. Annesi her seferinde sanki tiyatro yapmasa kahve pişirmezmişim gibi, "Tövbe tövbe, bey babam da böyle çocukla çocuk olmaz mı ama? Yaşlılık işte," diye söylenirdi. O kahvenin kokusu nedendir bilinmez, çok daha güzel, daha katmerli gelirdi Tuna'ya. Küçük olduğu için henüz kahve içmesine izin verilmez ama o büyüyünce annesinin kendisine de aynı kahveden yapması için yalvarırdı. "Sen büyü aslanlar gibi ol, sana ne kahveler yaparım mavi Tunam, gökgöz oğlum," derdi annesi onun kıvırcık siyah saçlarını okşayarak. Bu kabustan kurtulur kurtulmaz annesinin elinden o müthiş kahveyi içmek için kendisine söz verdi Tuna. Savaş neden çıkar dede? Hürriyetin elinden gider, vatanın işgal edilirse esir olursun bire evlatçığım der. O yılları düşünerek ince ince ağlardı dedesi. Dedesi esaretten söz edip ağlayınca Aras bozulur, savaşlar kazanmış koskoca gazi dedesine bunu yakıştıramaz ve odadan kaçardı. Oysa Tuna asıl böyle zamanlarda dedesine daha büyük yakınlık duyar, onun özgürlük ve bağımsız vatan derken ne kadar önemli şeyler söylediğini kavramasa da hissederdi. Koskoca dedesinin bir çocuk gibi ağlaması onda bir çeşit akranlık duygusu yaratırdı. Peki şimdi düşman kim dede? Kim nereyi işgal etti ve hangi özgürlük için ölmeye gidiyoruz? İyi misiniz hocam? Ha? Üst eğmen bir rol artık gizlemeye çalışmadığı bir endişeyle yüzüne bakıyordu Tuna'nın. Karşısında oturan Erdemir'in kucağında dik olarak taşıdığı makinalı tüfeği o sırada ayrımsadı Tuna. Dolu mu? Diye işaret etti. Ne dolu mu? Dalga geçip geçmediğini anlamak için sert bir bakış fırlattı Erdemir ona. Siz iyi değilsiniz hocam diye içini çekti Üsteğmen Birol. Kucağında küçük sırt çantası iki büklüm oturmuş, tedirgin gözlerini karşıdaki tüfeğe dikmiş öylece kaldı Tuna. Sık sık burnunun üstüne düşen ince tel çerçeveli gözlüğünü itiyor, olup bitenin asıl sorumlusunun kendisi olduğunu düşünerek huzursuz, kesik soluklarla içi daralıyordu. Hiç tasalanmayın hocam diye fısıldadı Üsteğmen Birol. Bu şoku sizden daha yoğun yaşayanlara tanık oldum ben. Her şey gerçekle yüz yüze gelince düzelecektir. Hangi gerçekle diye sordu Tuna.